Dördüncü ayrım.
Başka birinin duygusal müttefiki olmaktan kaçınmamız için en iyi neden, bizim sakin, dışarıda kalan ve duygusal bağlantıyı sürdüren bir konum üstlenmemiz halinde, diğerinin kendi öfkeleriyle baş edip farklılıklarını tartışma şanslarının artacak olmasıdır. Bu ilgili ama tarafsız tutum uzun vadede diğerlerinkinde yaratıcı sorun çözüm yeteneklerini geliştirerek destekleyici etki yaratacaktır. Söz gelimi Esther'ın amiri olduğunuzu ve Tom'un gelip size onun müşterilere karşı kaba davrandığından yakındığını varsayın. Tom'u Esther'la dolaysız olarak konuşmaya yönlendirebilirsiniz. Tom size ama ona iki kere söyledim ve beni dinlemedi derse onunla biraz şakalaşabilir ve Esther'ın yakasına yapışıp bir kez daha denemeye teşvik edebilirsiniz. Ya da Esther'la karşılaştığınızda işi abartmadan Tom'un galiba seninle ilgili bir derdi var. İstersen onunla konuşup bu işi hallet diyebilirsiniz. Abartıya kaçmayan, tepkici olmayan, eleştirmeyen bir konum benimseyip iki tarafında kendi sorunlarını çözecek yetenekte olduklarına inandığınızı belirtmeniz Esther ile Tom'un işleri yoluna sokmaları olasılığını arttıracaktır. Üçgenler evde başlar. Mutfağı temizlemeyi bitirdiğiniz anda telefon çalar. Arayan annenizdir ve sesi son derece kötü gelmektedir. Şu anda kardeşin John'un ne yaptığını bilmek ister misin? Yine içiyor ve bu işini de kaybetmek üzere. Bu çocuk hiç büyümeyecek mi? Ya da babanın kız kardeşinin okul parasını ödememesi beni çok sinirlendiriyor. Hep böyle cimri bir insandı. Debbie ile evlendikten sonra daha da kötüleşti. Bu durumda ne yapacaksınız? Birinci konu. Annenizin öfkesine ve eleştirilerine katılırsınız ya da onu anlayışla dinler ve sonraki 15 dakikayı onunla John'un duygusal sorunları ya da babanızın cimriliği hakkında konuşarak geçirirsiniz. İkinci konu, diğer kişiyi savunmaya başlarsınız. Joe'ya sürekli para verip başını dertten kurtarmasaydın işler bu duruma gelmezdi ya da babamın şu andaki mali durumunu bilmiyor gibi konuşuyorsun. Üçüncü konu, tarafsız kalmak için elinizden geleni yaparak tavsiye verirsiniz. Her bir tarafın davranış nedenlerini diğerine açıklamaya ya da annenizin daha nesnel ve mantıklı olmasına yardım etmeye çalışırsınız. Dördüncü konu. Annenize sizi böyle bir konuma soktuğu için öfkelenirsiniz. İçinizden onunla mümkün olduğunca az görüşmeye karar verir ve belki de Alaska'ya taşınma planları yapmaya başlarsınız. Bu tepkilerden birini ya da birkaçını kendinizde görebiliyor musunuz? İsterseniz konumların her birini dikkatle inceleyelim. Birinci konum. Üçgenin dış konumunda kalan babanız ya da erkek kardeşiniz pahasına annenizle daha yakın bir ilişki kuruyor ve diğer bir aile üyesine karşı annenizle suçlayıcı konumunda ittifak oluşturuyorsunuz. İkinci konum. Anneniz kendi üçgenin dışarıda kalan üyesi olarak görecek ve onu desteklemediğiniz ya da babanız veya erkek kardeşiniz hakkında gerçeği göremediğiniz için öfkesini belki de size yönlendirecektir. Annenize karşı suçlayıcı ve diğer tarafa karşı da kurtarıcı konumdasınız. Üçüncü konu. Her iki tarafa da yardım etmeye ve ailenizin terapisti olmaya çalışıyorsunuz ama bu mümkün değil. Anneniz önerinizi ya göz ardı edecek ya da bunun neden işe yaramayacağını anlatmaya başlayacak. Üçgende çare bulan ya da barışı sağlayan kişi konumundasınız. Dördüncü konu. Annenizden kaçınarak gerilim düzeyini azaltmaya çalışıyorsunuz. Ama bu uzun vadede hiçbir işe yaramayacak ve içinize attığınız öfkenin ileride başka bir yerde ortaya çıkmasına yol açacaktır. Üçgende annenize karşı suçlayıcı ve mesafe koyucu konumdasınız. Esnek ve geçici olması şartıyla bu konumların hiçbiri sorunlu değildir. Ancak Kessler ailesi örneğinin de gösterdiği gibi aile üçgenindeki konum sabit ve katı hale gelebilir. Kız evlatlar olarak biz sık sık annemizle diğer bir aile üyesi, babamız özellikle boşanmış olup da duygusal açıdan boşanmamışlarsa yoğun duygular yaşanacaktır. Anneannemiz ya da kardeşlerimizden biri arasındaki üçgene katılırız. Bu üçgende yer aldığımız sürece annemizle ilişkimiz onun diğer tarafla ilişkisinden etkilenecektir. Kuşkusuz diğer tarafla ilişkimiz de onun annemizle ilişkisinin etkisi altına girecektir. Üçgenin her üç tarafında da ilişkiler diğer bir ilişkiyle ilgili sorunlardan etkilenir. Üçgenlerde durum kızıştığında öfke ve gerilim artar ama sorunlar ne açığa kavuşturulabilir ne de çözülebilir. Üçgenin başka birinin size yaptığı bir şey olmadığını da unutmayın. Üçgen üç tarafın katılımını gerektirir ve taraflardan her biri üçgenden çıkabilir. Tabii bunun yaratacağı gerilime dayanabilirseniz. İlk ailenizdeki önemli bir üçgenle ilgili olarak harekete geçmeniz, öfkenizle başa çıkmanıza yardımcı olmaktan öte, içinde bulunduğunuz diğer tüm ilişkileri de etkileyecektir. Bunu bir denemek istemez misiniz? Her zaman olduğu gibi ilk adım yine gözlem. Gözlem yeteneklerini geliştirmek. Aile üçgeninde kendi konumumuzu gözlemlemek için bir üçgen çizmek isteyebilirsiniz. Söz gelimi anneniz arayıp erkek kardeşin Joe'nun ne yaptığını bilmek ister misin dediğinde sizi, annenizi ve erkek kardeşinizi içine alan bir üçgene katılabilirsiniz. Aile içinde ortaklık sakinken annenizle birlikte Joe'nun sorunlarını tartışabilirsiniz. A konumu. Annenizle Joe arasındaki ilişki sakinliğini ve mesafesini korur. Çünkü anneniz doğrudan doğruyla oğluyla uğraşmak yerine sizinle konuşarak huzursuzluğunu azaltmaktadır. İkiniz arasındaki ilişkide yaşanan sorunları saptayıp ele almak yerine erkek kardeşinizin sorunlarını tartıştığınız için annenizle aranızdaki ilişkide sakin ve yakın olacaktır. Ama gerilim arttığında annenizle erkek kardeşiniz arasında açık bir çatışma oluşabilir. Bu durumda üçgende arabulucu konumunu üstlenip her iki tarafa da yardımcı olmaya çalışabilirsiniz. C konumu. Erkek kardeşinize şöyle diyebilirsiniz. Annem seni gerçekten seviyor. Annenize de şu öneride bulunursunuz. Joe'nun senden kesin bir tavır görmeye ihtiyacı var. O aslında kötü biri değil. Sadece sınırları deniyor. Hem erkek kardeşinizle hem de annenizle aranızdaki ilişki yoğunlaşır. Üçgenin annenizle erkek kardeşiniz arasında kalan kenarı ise çatışmalıdır. Gerilimin iyice artmasıyla üçgende bir kayma da görülebilir. Anneniz gerçeği görmediğiniz için size öfkelenebilir. Joe annenize karşı onun tarafını tutmadığınız için size öfkelenebilir ve siz de size ya da birilerine karşı davranışları yüzünden onlardan birine ya da ikisine birden öfkelenebilirsiniz. Bu durumda üçünüz de suçlayıcı konuma gelirsiniz ve üçgenin üç kenarında da çatışma görülür. Aile üçgeninde kendi yerinizi artık saptamaya başlayabildiniz mi? Joe, babanız, büyük babanız, kuzeniniz ya da teyzeniz de olabilir. Eğer bu durum benim ailem için geçerli değil diyorsanız en iyisi durup bir kere daha düşünün. Size düşen üçgene katılmak yerine üçgenden çıkmaksa annenizin telefonuna nasıl bir tepki verirsiniz? Bu kitabı kapatın ve okumaya devam etmeden önce vereceğiniz yanıtı düşünün. Kendinizi tıkanmış ya da kararsız hissediyorsunuz. 8. bölümü yeniden okuyun. Üçgeni bozma adımları. Anneniz Joe hakkında konuşmak ya da Joe anneniz hakkında konuşmak için aradığında ilgisiz davranabilirsiniz. Üçgenleri, bizimkiler de dahil olmak üzere, duygusallık ve huzursuzluğun geliştirdiğini unutmayın ve mümkün olduğunca abartısız davranmaya çalışın. Şöyle diyebilirsiniz. Joe'nun ne yapmak istediğini bilmiyorum. Bunlara bir anlam veremiyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. En iyisi konuyu değiştirelim anne. Son zamanlarda neler yapıyorsun? Taraflardan biri sizi tavsiye vermeye ya da taraf tutmaya zorlarsa bu iki yaklaşımı da reddeder ve her iki tarafa da güven duyduğunuzu belirtirsiniz. Neler olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok ama ikinizi de çok seviyorum ve sorunu birlikte halledebileceğinize inanıyorum. Anneniz erkek kardeşiniz üzerinde yoğunlaşmaya devam ederse sorunu suçlama getirmeden dolaysız olarak ele alabilirsiniz. Anne, birlikte geçirdiğimiz zaman konusunda biraz bencilleşmeye başlıyorum. Ve bu zamanları işe kardeşimi karıştırmadan birbirimiz ve hayatlarımız hakkında konuşarak geçirmek istiyorum. Onun için mücadele ettiğini biliyorum. Ama nasıl yardımcı olabileceğim konusunda en ufak bir fikrim bile yok ve bunlar ikimizin de zamanını alıyor. Seninle birlikteyken senin hakkında ve onunla birlikteyken de onun hakkında konuşmaktan hoşlanıyorum. Şu anda beni bunlardan çok senin son zamanlarda ne yaptığını ilgilendiriyor. Aşırı derecede katı üçgenlerde daha çok doğrudanlık, açıklık gerekebilir. Anne, Joe ya da baba ve bunun gibi hakkındaki konuşmalarını daha fazla dinleyemeyeceğim. İkinizi de seviyorum ve ikinizle de kendi ilişkimi kurmak istiyorum. Yardım etmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Üstelik ondan söz etmeye başladığım anda nedense kendimi çok gergin hissediyorum. Burada seçtiğiniz sözcüklerden çok sıcak, yargılamayan ve tepkici olmayan bir konum üstlenmeniz önemlidir. Her iki tarafla da ilişkinizin sizin için çok önemli olduğunu ve ikisi arasındaki mücadele konusunda yardım etmek, öneride bulunmak, suçlamak ya da eleştirmek istemediğinizi sakin bir tutumla iletebilirsiniz. Modellerin tek bir vuruşla değil, ancak zamanla değişebileceklerini unutmayın. Yoğunluk yükseldiğinde yoldan çıkar, sonra da yeniden geri döneriz. Yap ve yapma kuralları. Bir aile üçgeninde yukarıdaki örnekte annenin üstlendiği gibi suçlayıcı konumda olmanız durumunda göz önünde bulundurmanız gereken yap ve yapma kurallarından söz etmek istiyorum. Diğer insanların çatışmalarının dışında kalmak zordur. Bunun yanı sıra diğer insanları kendi çatışmalarınızdan uzak tutmak da büyük bir cesaret gerektirir. Aşağıdaki öneriler içinde bulunduğunuz tüm ilişkilere uyarlanabilir. 1. Aile üyelerinizden birine öfkelenmişseniz duygusal enerjinizi doğrudan bu kişiyle uğraşmaya yönlendirin. Ama ben her şeyi denedim, hiçbiri işe yaramadı şeklinde bir yanıt veriyorsanız bu kitabı yeniden okuyun ve farklı adım atmak için yeni yollar bulmaya çalışın. Tatmin edici olmayan bir ilişkiye kısılıp kalmışsanız ve diğer kişinin sorununun ne olduğu hakkında konuşmak istiyorsanız, öfkelendiğiniz insanla hiçbir ilişkisi olmayan ve ailenin yakın üyeleri dışında biriyle konuşun. Sizinkine benzer bir deneyim yaşamış kadın akrabalarınızdan biriyle mücadeleniz hakkında konuşmak çok yararlı olabilir. Ama tabii onun kendi sorununu nasıl hallettiğini öğrenirken suçlayıcı bir konum almaktan kaçınabilecekseniz. 2. Bir çocuğu yetişkin olsa bile evlilik terapisti ya da sırdaş olarak kullanmaktan kaçının. Bunun gerçeği anlamalarına yardım edeceğini düşünseniz bile babasının sorununun ne olduğunu söyleyerek çocukları korumaya çalışmayın. Çocuklar aile üyeleri hakkında kendi gerçeklerini kendi öğrenmelidirler. 3. Özel hayatla gizliliği birbirinden ayırın. Her kuşak özel hayatını korumaya gereksinim duyar. Çocuklar anne ve babalarından ayrı bir özel hayat isterler. Anne ve babalarının da kendi özel hayatlarına ihtiyaçları vardır. Gizlilik ise kuşaktan kuşağa geçiyorsa önemli bir üçgen göstergesidir. Babana kürtaj olduğunu söyleme, çok sinirlenir. Kız kardeşine babanın işten kovulduğunu söyleme, yoksa hemen gidip komşulara yetiştirir. Baba, artık Alex'le birlikte yaşıyorum ama sakın bunu anneme söyleme. Niyetimiz iyi olabilir. Şu insan bu bilgiyi kaldıramaz ama yaptığımız her şey aslında bir kişiyle diğer bir kişi pahasına yakınlaşmaktır. Bu sır tutma işinin dinleyici ucundaysanız diğer insanlara bazı sırları gizlemekten huzursuzluk duyduğunuzu söyleyebilirsiniz. 4. Diğerlerini suçlamaya ya da çarpışmalarda taraf tutmaya yönlendirmeden aile içinde iletişim hatlarını açık tutun. Annenize ya da çocuklarınıza şöyle bir şey söylemenizde sakınca yoktur. Evet, Frank'le evliliğimizde güç bir dönem geçiriyoruz. Birbirimizden farklı yönlerimiz var ve bunları halletmeye çalışıyoruz. Bu, aile üyelerinden birini sizinle müttefiklik etmeye ya da sizin tarafınızı tutmaya davet etmek demek değildir. Diğer aile üyelerinin sizin kavgalarınıza katılmalarını önlemek için elinizden geleni yapın. Küçük Su, "Babam seni boşadığına göre korkunç bir insan olmalı," derse ona şöyle bir yanıt verebilirsiniz. "Su, şu anda babana çok öfkeliyim ama bununla baş etmek senin değil benim işim. Senin işin hem benimle hem de babanla elinden geldiğince iyi bir ilişki kurmak." Yukarıda belirtilen noktalar tüm aile üyelerinin diğer bir aile üyesiyle kendi birebir ilişkisini kurmaya gereksinimi olduğunu hatırlatan uyarılar. Bu ilişkiler belli bir tarafa karşı sizin öfkenizden ya da ve ilişki sorunlarınızdan bağımsız olmalıdır. Eski kocanıza ya da ailenizin yüz karası olan kardeşinize öfkelenebilirsiniz. Ama diğer aile üyelerinin onunla ellerinden geldiğince iyi bir ilişki kurmalarını önlemeyin. Böylece uzun vadede hem onlar sizin durumunuzda daha anlayışlı bakacaklar, hem de öfkenizin durumun değişmeden kalmasına yol açacağı acı veren bir konuma saplanma olasılığınız azalacaktır. Aileniz hakkında bilgi edinmek. Cathy'nin öyküsü 6. bölüm, sorunlarımızı diğer aile üyeleriyle paylaşmanın yanı sıra onların benzer sorunlarla nasıl baş ettikleri hakkında bilgi edinmenin de ne kadar yararlı olacağını gösteriyor. Kessler ailesinin öyküsünü 7. bölüm okurken, "Yapmadıysanız bile şimdi aile soy ağacınızı hazırlayın. Bu konuda bilmediğiniz ne kadar çok şey olduğunu, teyze, hala, amca ve dayıların doğum sıralamalarını, evlilik tarihlerini, büyük anne ve büyük babaların ölüm nedenleri ve tarihleri görünce şaşıracaksınız. Soy ağacını inceledikçe kuracağınız bağlantılar sizi de şaşırtacaktır. Söz gelimi, erkek kardeşinizle sürekli hırlaştığınız yılın aynı zamanda büyük annenizin sağlığının bozulmaya başladığı yıl olduğunu görebilirsiniz. Erkek kardeşinizle aranızda geçen kavgalar belki de o dönemde ailede yaşanan yüksek huzursuzluk düzeyinin yansımasıydı. Geniş, çok kuşaklı tablo üzerinde yoğunlaştıkça kendinizi ya da diğerlerini suçlamaktan ve tanı koymaktan kaçınmaya başladığınızı göreceksiniz. Çoğumuz aile geçmişimizi bildiğimizi düşünürüz. Tabii ki hepimizin ailemiz hakkında diğer kişilere anlatacak öykülerimiz vardır. Bu öyküler anlattığımız kişilerle takdir, annen inanılmaz bir insanmış, öfke, babanın sana böyle davranması ne kadar korkunç bir şey ya da acıma, ne kadar kötü bir çocukluk geçirmişin uyandırabilir. Bu öyküleri hayatımız boyunca tekrar tekrar anlatabilir ve anlamaya çalıştığımız şeylere açıklamalar getirebiliriz. Annem beni hep küçük görürdü. Kendimi bu kadar kötü hissetmemin nedeni bu. Ancak kendimizi ya da diğerlerine uygulamayı öğrendiğimiz psikolojik yorumlarda dahil olmak üzere bu öyküler, annemiz, babamız, büyük anne ve büyük babalarımız ve diğer akrabalarımız hakkında sorular sorarak ve onları kendi deneyimlerini paylaşmaya davet ederek edineceğimiz aile bilgisinin yerini asla tutmaz. Çoğumuz diğer aile üyelerine tepki veririz ama onları tanımayız. Bunu bir deneyin. Model olarak 144. sayfadaki Kessler ailesinin soy ağacını kullanabilirsiniz. Soy ağacında tipik olarak yer alacak bilgiler doğum, ölüm, evlilik, boşanma ve hastalık tarihleriyle tüm aile üyelerinin resmi eğitim düzeyleri ve meslekleridir. Gidebildiğiniz kadar geriye gidin. Bu size sıkıcı bir iş gibi gelebilir ama aileniz ve kendiniz hakkında gerçekten çok şey öğrenmenizi ve belki de bazı aile üyeleriyle yeniden bağlantı kurmanızı sağlayacaktır. Deli Pearl teyzenizi ya da ailenin yüz karası kuzeniniz Joe'yu, ailenin yetersiz yüklenen üyeleri olmaları nedeniyle bilgi kaynağı olarak almaktan kaçınmayın. Her aile üyesinin kendine özgü ve değerli bir bakış açısı vardır. Onlara gerçek bir ilgi ve saygıyla yaklaşırsanız, paylaşma konusunda sizi şaşırtacak kadar istekli olabileceklerini göreceksiniz. Ailemiz hakkında daha çok şey öğrenmek gerçekten cesaret ve yüreklilik isteyen bir iş midir? Evet, öyledir. Ailemiz hakkındaki sabit fikirlerimizden kurtulmamız kolay bir şey değil. İster aile üyelerinden birine hiddet duyalım, ister diğerlerini yüceltelim ki aslında bunlar bir madalyonun iki yüzüdür. Ailemizin iç içe geçmiş yakınlığının gerçek insanlarla ilgili gerçeklerle bulanmasını istemeyiz. Ayrıca teyzemizin intihar etmesi ya da büyük babamızın alkolikliği gibi aile içinde tabu olarak görülen konuları açıkça sormak istemeyebiliriz. Burada sorun, gerçekler hakkındaki bilgimiz az olduğunda ya da önemli sorunlar gizli kaldığında kendimizi fantazilere ve öfke de dahil olmak üzere aşırı duygulara kaptırmamızdır. Bu durumda hayatın getirdiği kaçınılmaz gerilimlere karşı daha yoğun tepkiler vermeye açık olur, bunlara takılıp kalırız. Kuşaklar boyunca aktarılan aile modellerini ve çözümlenmemiş sorunları hepimizin içinde taşıdığımızı ve diğerlerine yansıttığımızı unutmayın. Aile geçmişimiz hakkında ne kadar az şey bilirsek ve aile soy ağacımızdaki kişilerle ne kadar az duygusal bağ kurarsak, kaçınmak istediğimiz bu model ve davranışları tekrarlama olasılığımız da o kadar çok artar. Şu eski "bilmediğin şey seni üzmez" sözünü hatırlıyor musunuz? Ancak aile konusunda yapılan araştırmalar bu sözü doğrulamıyor. Tam tersine, kendi deneyimlerimizi ailemizdeki diğer kişilerle paylaşmak ve onların deneyimlerini öğrenmek huzursuzluğu azaltır ve tüm ilişkilerimizde daha sakin ve açık bir ilerleme kaydederek uzun vadede kendi kimliğimizi oluşturmamızı sağlar. Ama annemle babam konuşmuyorlar ki. Evet, ama aile hakkında bilgi toplamak deneyerek öğrenilebilecek bir şeydir. Neler öğreneceğinizi, bunu nasıl yaptığınız belirleyecektir. Cesaret isteyen sorgulama eylemi. Ailenizde duygu yükü ağır bir konu seçin. Bu, sorunlu konu, seks, evlilik, kanser, başarı, alkol ya da Charlie amca olabilir. Eğer sorunlu konu annemizle ilgili ise büyük olasılıkla konu açıldığında öfkelenir ve içimize kapanırız. Belki de sizin "bunun hakkında konuşmak istemiyorum" tavrınız yüzünden konu artık açılmıyordur bile. Sizin göstereceğiniz yürekli eylem, kendinizle ilgili bir şey paylaşarak ve diğerleriyle ilgili sorular sorarak konu hakkında gerçek bir diyalog açmaya yetecek kadar bir süre öfkeyle tepki vermekten vazgeçmektir. Size düşen, geçmiş kuşaklarda konuyu bu denli yasak hale getirenin ne olduğu hakkında fikir edinmek amacıyla sorular sormak olacaktır. Ancak geniş aile tablosunu oluşturarak aile üyelerinize karşı öfkeli tepkilerinizin yerine anlayışlı ve düşünceli tepkiler geliştirebilirsiniz. İşte size birkaç örnek. Sorunlu konulardan birinin sizin hala bekar olmanızdan kaynaklandığını varsayalım. Eve her gidişinizde anneniz bu konuda olay yaratıyor.